Levin öğrendiği şeyin hoşuna gittiğini itiraf etmekten utansa da Kitty'nin hastalığının bütün ayrıntılarını ve Siçerbaskilerin planlarını eve dönerken ince ince sordu. Hoşuna gitmişti. Çünkü daha umut var demekti. Daha da çok hoşuna giden şey ise ona o kadar acı çektirmiş olan insanın da acı çekmesiydi. Fakat Stefan Arkadyiç, Kitty'nin hastalığının nedenlerini anlatmaya başlayıp Vronski'nin adını ettiğinde Levin sözünü kesti. Aile ayrıntılarını bilmeye hiç hakkım yok. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç merakım da yok. Stefan Arkadyiç bir dakika önce o kadar neşeliyken şimdi somurtan Levin'in yüzündeki yabancısı olmadığı o bir anlık değişikliği fark edip belli belirsiz gülümsedi. Riabininle orman işini tamamen bitirdin mi diye sordu Levin. Evet bitirdim. Fiyat güzel. 38 bin. 8 bini peşin, kalanı 6 yılda. Bu işle epey uğraştım. Daha fazla veren çıkmadı. Ormanı bedavaya verdin demektir bu, dedi Levin suratını asarak. Stefan Arkadyiç şu anda Levin'e her şeyin kötü geleceğini bilerek sevecen bir gülümsemeyle iyi de neden bedava olsun ki, dedi. Çünkü ormanın en azından desyatinası 500 ruble eder, diye yanıtladı Levin. Ah bu çiftlik sahipleri, dedi Stefan Arkadyiç şakacı bir tavırla. Biz kentlilere karşı sizin şu küsümseyici tavrınız yok mu? Oysa iş yapmaya gelince biz her zaman daha iyi yaparız. İnan her şeyi hesapladım ben, dedi. Orman çok kazançlı bir fiyata satıldı. Öyle iyi bir fiyat ki adam cayacak diye ödüm kopuyor. Zaten elverişli bir orman değil, dedi Stefan Arkadyiç. Elverişli sözüyle Levin'i kuşkularının doğru olmadığına inandırmak isteyerek daha çok odunu işe yarar. Ve Desyatina başına 30 şayenden fazla odun alınmaz. Oysa o bana Desyatina başına 200 ruble verdi. Levin küçümser gibi gülümsedi. Sadece onun değil, 10 yılda bir iki kez köye gelip, 2-3 köyle kırtısı ezberleyip, her şeyi bildiklerinden kesinlikle emin olarak bu lakırdıları yerli yersiz kullanan bütün kentlilerin bu tavrını iyi bilirim ben, diye aklından geçirdi Levin. Elverişsiz, 30 zeyen eder, lafları söylüyor ama kendisi de bir şey anlamıyor. Çalıştığın dairede ne yazacağını sana öğretecek değilim, dedi Levin. Gerekirse sana sorar, akıl danışırım. Oysa sen ormanla ilgili her şeyi bildiğinden öyle eminsin ki. Zor iştir. Ağaçları saydın mı? Stefan Arkadyiç arkadaşını keyifsiz ruh halinden çıkartmak isteğiyle gülerek ''Ağaç nasıl sayılır?'' dedi. ''Ama kumları, gezegenlerin ışınlarını sayabilecek yüksek zekalı biri çıkabilir belki de.'' ''Evet çıkabilir. Ama Riabi'nin yüksek zekası da bunu yapabilir. Ve eğer senin gibi elini bedavaya vermemişlerse tek bir tüccar bile ağaçları saymadan ormanı almaz. Senin ormanı ben biliyorum. Her yıl oraya ava giderim. Senin orman peşin parayla 500 ruble eder. Oysa o sana vadeli olarak 200 vermiş. Demek ki sen ona 30 bin ruble armağan etmiş oluyorsun. Yeter, bu kadar kendini kaptırdığın, dedi Stefan Arkadyiç dokunaklı bir şekilde. O zaman neden hiç kimse bu parayı vermedi? Çünkü adamın diğer tüccarlarla anlaşmaları vardır. Cayma tazminatı vermiştir. Onların hepsiyle işim oldu. Tanırım hepsini. Zaten bunlar tüccar değil, vurguncu. Riyabi'nin %10-15 kar getirecek işe girmez. Bir rublelik malı 20 kapıyı almak için bekler. Tamam yeter, senin keyfin yerinde değil. Eve yaklaştıkları sırada Levin kaşlarını çatarak ''Hiç de değil'' dedi. Kapının önünde demir ve deriyle kaplı, besili bir atın geniş dizginlerle koşulu olduğu bir araba duruyordu. Arabada Riyabi'nin arabacılığını yapan, belini bir kemerle iyice sıkmış, yanağından kan damlayan kahyası oturuyordu. Riyabi'nin içeri girmişti ve iki arkadaşı antrede karşıladı. Riyabi'nin orta yaşlı, zayıfça, uzun boylu, bıyıklı, çıkık çenesi tıraşlı, patlak donuk gözlü biriydi. Sırtına arka alt kısmında düğmeler olan uzun etekli mavi bir redingot, ayaklarına bilek kısımları körüklü, baldır kısımları düz, uzun konçlu çizme giymiş, çizmelerin üstüne de büyük galoşlar geçirmişti. Mendiliyle hafifçe yüzünü sildi. Kapatmadan da çok güzel durduğu halde redingotunun önünü kapattı. Dudaklarında bir gülümsemeyle sanki bir şey yakalamak istiyormuş gibi Stefan Arkadyiç'e elini uzatarak gelenleri karşıladı. Stefan Arkadyiç de elini uzatarak ''Demek geldiniz'' dedi. ''Harika. Yol çok kötü olsa da ekselansların emirlerini yerine getirmemek haddim olmazdı. Yolun tamamını yürüdüm. Ama vaktinde geldim. Konstantin Dimitriç saygılarımı sunarım diyerek ve elini tutmaya çalışarak Levin'e döndü. Fakat kaşlarını çatmış olan Levin adamın elini fark etmiyormuş gibi yaparak çullukları çıkarıyordu. Avda eğlendiniz mi efendim? Bu ne kuşu oluyor? Diye ekledi. Riabi'nin çulluklara nefretle bakarak, tadı iyidir herhalde, sonra bunu pişirmeye değeceğinden kuşku duyuyormuş gibi olumsuz olumsuz başını salladı. Levin suratını iyice asarak Stefan Arkadyevich'e Fransızca, çalışma odasına geçmek ister misin? Dedi. Çalışma odasına geçin, orada konuşun. Riabi'nin başkalarının kime nasıl davranacağı konusunda zorlukları olabileceğini ama onun bu konuda hiçbir zaman hiçbir zorluğu olmadığını hissettirmek istercesine küçümser bir tavırla ''Nereye isterseniz olabilir efendim.'' dedi. Riabi'nin çalışma odasına girerken etrafta bir ikona arar gibi alışkanlıkla sağına soluna bakındı. Ama ikonayı bulduğunda haç çıkartmadı. Dolaplara ve kitap raflarına çulluklar konusunda gösterdiği kuşkuyla baktı. Küçümser gibi gülümsedi ve bunlar için de hiçbir şekilde eziyete girilmeye değmeyeceğini düşünerek olumsuz bir şekilde başını salladı. ''Parayı getirdiniz mi?'' diye sordu Oblonski. ''Oturun. Biz parayı esirgemeyiz. Görüşmek, konuşmak için geldim.'' ''Hangi konuda görüşeceğiz? Otursanıza.'' Riabi'nin oturduğu ve en rahatsız edici şekilde dirseklerini koltuğun arkasına dayayarak ''Oturayım.'' dedi. ''Fiyatta indirim yapmalısınız prens. Benim zararım olacak. Paraya gelince son kapiğine kadar kesinlikle hazır. Para konusunda bir gecikme olmaz.'' Levin bu arada tüfeği dolaba koyup tam kapıdan çıkıyordu ki tüccarın sözlerini işitince durdu. ''Ormanı zaten yok pahasına aldınız,'' dedi Levin. ''Bana gelmekte geç kaldı. Yoksa fiyatı ben belirlerdim.'' Riabi'nin ayağa kalktı, gülümseyerek ve hiçbir şey demeden Levin'i tepeden tırnağa süzdü. Gülümseyerek Stefan Arkadyevich'e ''Konstantin Dimitriç'in eli sıkıdır,'' dedi. ''Kesinlikle hiçbir şey alamazsın ondan. Buğday satıyordu, iyi para verdim.'' ''Malımı nedense yok pahasına vereyim. Ben de yerde bulmadım ya ya da çalmadım ya.'' ''Aman efendim, zamanımızda kesinlikle hırsızlık yapılamaz. Zamanımızda her şey artık kesinlikle açık mahkemelerde görülüyor. Her şey efendice, dürüstçe yapılıyor.'' ''Nerede kalmış çalıp çırpmak? Biz dürüstçe konuştuk. Ormana para yatırmak pahalı iştir. Hesabı tutturamazsın. Az da olsa fiyatta indirim yapmanızı rica ediyorum.'' ''İyi de İşi bitirdiniz mi, bitirmediniz mi? Eğer bitirdiyseniz pazarlık edecek bir şey yok. Yok, eğer bitirmediyseniz ormanı ben satın alacağım,'' dedi Levin. Riabi'nin yüzündeki gülümseme bir anda kayboldu. Onun yerine yırtıcı, sert bir ifade aldı. Zayıf parmaklarının hızlı hareketleriyle redingotunun düğmelerini açtı, uzun gömleği, yeleğinin bakır düğmeleri ve saatinin zinciri ortaya çıktı. Hızla kalın ve eski cüzdan çıkarttı. Hemen haç çıkarıp elini uzatarak, ''Buyurun efendim, orman benim,'' dedi. Suratını asarak ve cüzdanı elinde sallayarak. ''Alın paranızı, orman benimdir. Riabi'nin işte böyle alışveriş yapar. Kapik hesabı yapmaz,'' dedi. ''Senin yerinde olsam acele etmezdim,'' dedi Levin. ''İnsaf et,'' dedi Oblonski hayretle, ''söz verdim.'' Levin kapıyı çarpıp odadan çıktı. Riabi'nin kapıya bakarken gülümseyerek başını salladı. ''Bunların hepsi gençlikten, kesinlikle çocukluktan ileri geliyor. Sizi namusumla temin ederim. Zaten sırf şan olsun diye Oblonski'nin korusunu başkası değil de Riabi'nin aldı desinler diye alıyorum. Tanrı yardım etse de hesapların içinden çıkabilsem. Tanrı'ya inanın. Lütfen sözleşmeyi imzalayalım efendim.'' Bir saat sonra tüccar cübbesinin önünü iyice kapatmış, redingotunun kopçalarını iliklemiş, cebinde sözleşmeyle sıkı sıkı kapalı arabasına binmiş evine gidiyordu. ''Ah bu beyler,'' dedi kahyasına. ''Hep aynı şey.'' Kahya dizginleri onun eline verip deri tenteyi bağlarken, ''Öyledir,'' dedi. ''Alışveriş nasıl geçti, Mihail İgnatiç?'' ''Eh işte.'' Stefan Arkadyevich, cebi tüccarın kendisine verdiği 3 ay vadeli bonolarla şişmiş bir halde üst kata çıktı. Orman meselesi bitmiş, paralar cebe girmiş, av güzel geçmişti. Ve Stefan Arkadyevich çok neşeli bir ruh hali içindeydi. Bu yüzden de Levin'in üzerindeki keyifsizliği dağıtmak, günü akşam yemeğinde başladığı gibi hoş bir şekilde bitirmek istiyordu. Gerçekten de Levin neşesizdi. sevgili konuğuna güler yüzlü ve nazik davranmak istemesine karşın kendine hakim olamıyordu. Kitty'nin evlenmediği haberinin verdiği sarhoşluk hafiften etkilemeye başlamıştı Levin'i. Kitty evlenmemişti ve hastaydı. Onu ciddiye almayan bir adama olan aşkından hastalanmıştı. Bu aşağılama sanki ona yapılmış gibiydi. Vronski Kitty'yi aşağılamış, Kitty de Levin'i aşağılamıştı. Dolayısıyla Vronski Levin'i aşağılama hakkına sahip olmuştu. Bu yüzden de Levin'in düşmanıydı. Ama Levin bunları düşünmüyordu. Bu işte kendisi açısından aşağılayıcı bir şey olduğunu belli belirsiz hissediyordu ve şimdi onu sinirlendiren şeye kızmıyor. Karşısına çıkan her şeye yerli yersiz çatıyordu. Ormanın budalaca satılması, Oblonski'nin aldatılması ve bu aldatılma olayının onun evinde olması Levin'i sinirlendiriyordu. Üst katta Stefan Arkadyevich'i karşılarken bitti mi?'' dedi. ''Akşam yemeği yemek ister misin?'' ''Evet, geri çevirmem. Köyde iştahım nasıl açılıyor hayret. Riabinin'e neden yemek yemeyi önermedin?'' ''Canı cehenneme. Ona nasıl davranıyorsun öyle?'' dedi Oblonski. ''Elini bile vermedin. Niye elini vermedin?'' ''Uşaklara elimi vermem de ondan. Uşak ondan 100 kat daha iyidir.'' ''Amma da gericisin. Nerede kaldı sınıfların kaynaşması?'' dedi Oblonski. ''Kaynaşmak kimin hoşuna gidiyorsa buyursun. Bana iğrenç geliyor. Görüyorum ki tam bir gericisin. Doğrusu ne olduğumu hiç düşünmedim. Ben Konstantin Levin'im. Başka bir şey değil.'' ''Hiç neşesi olmayan Konstantin Levin'sin,'' dedi Stefan Arkadyevich gülümseyerek. ''Evet, neşem yok. Neden biliyor musun? Kusura bakma ama senin yaptığın şu aptalca satış yüzünden.'' Stefan Arkadyevich susuz yere kalbi kırılan ve kızdırılan bir adam gibi tatlı tatlı yüzünü buruşturdu. ''Tamam, yeter,'' dedi. ''Birisi bir şey sattığı zaman satışın hemen ardından daha fazla etmez miydi demezler mi hep? Oysa satmaya kalkınca kimse fazla para vermez. Yo, görüyorum sen bu zavallı Riabinin'e diş biliyorsun.'' ''Belki de. Peki nedenini biliyor musun? Yine gerici olduğumu ya da daha korkunç bir şey söyleyeceksin. Ama benim ait olduğum, hem de sınıfların kaynaşmasına karşın ait olmaktan sevinç duyduğum soyluların her bakımdan yoksullaştığını görmek yine de canımı sıkıyor, beni üzüyor. Bu yoksullaşma lüks yaşamanın bir sonucu olsa önemli olmazdı. Bey gibi yaşamak soyluların yapabileceği bir iştir. Bunu sadece soylular becerebilir. Şimdi çevremizdeki köylülerin toprak alması da beni üzmüyor. Bey hiçbir şey yapmıyor. Köylü ise çalışıyor ve boş gezip çalışmayanı yerinden ediyor. Öyle olması gerekiyor zaten. Ben köylü adına çok memnunum. Bilmiyorum ne demeliyim ama saflıkları yüzünden soyluların yoksullaştığını görmek de beni üzüyor. Burada Polonyalı bir kiracı, Nis'te yaşayan soylu bir hanımın şahane çiftliğini yarı fiyatına aldı. Burada değeri 10 ruble olan bir desyatina toprağı 1 rubleden tüccara kiraya veriyorlar. Burada sen de hiçbir neden yokken bu düzenbaz herife 30 bin ruble armağan ettin. Ne yapsaydım yani? Tek tek ağaçları mı saysaydım? Mutlaka saymak gerekirdi. Bak işte sen saymadın. Ama Riabinin saymıştır. Riabinin çocuklarının yaşamak ve okumak için paraları olacak. Ama seninkilerin belki de olmayacak. Kusura bakma. Ama bu sayma işinde bir bayağılık var. Bizim kendi işimiz, onların da kendi işleri var. Hem onların kâr etmeleri gerekiyor. Neyse, iş yapıldı bitti. Şu sahanda yumurtaya bak, en sevdiğim yumurta çeşidi. Hem Agafya bize o harika liköründen de ikram eder. Stefan Arkadyevich masaya geçip oturdu. Uzun zamandır böyle bir akşam ve öğle yemeği yemediğine Agafya'yı inandırarak onunla şakalaşmaya başladı. ''Siz hiç olmazsa övünüyorsunuz,'' dedi Agafya. ''Konstantin Dimitriç ise ne verirsen ver, istersen ekmek kabuğu ver, yer ve çekip gider.'' Levin kendine ne kadar engel olmaya çalışırsa çalışsın, suratı asık ve suskundu. Stefan Arkadyevich'e bir soru sorması gerekiyordu. Ama sormaya karar veremiyor, nasıl ve ne zaman soracağını bilemiyordu. Stefan Arkadyevich alt kattaki odasına gitmiş, üstünü çıkartmış, tekrar elini yüzünü yıkamış, pijamasını giyip yatmıştı. Levin ise sormak istediği soruyu soracak gücü kendinde bulamayarak ve çeşitli basit şeylerden söz ederek odada kalmaya devam ediyordu. Agafya'nın konuk o için getirdiği ama Oblonski'nin kullanmadığı kokulu sabunu inceleyip kağıdından çıkararak ''Ne harika sabunlar yapıyorlar,'' dedi. ''Baksana, sanat eseri gibi.'' Evet, artık her şeyde bir mükemmelleşme var, dedi Stefan Arkadyç tatlı tatlı esneyerek. Örneğin tiyatrolar, şu eğlence yerleri, diye esnedi. Her yerde elektrik ışığı var. Evet, elektrik ışığı, dedi Levin. Birden sabunu elinden bırakıp, evet, peki Vronski nerede şimdi, diye sordu. Esnemeyi bırakan Stefan Arkadyç, Vronski mi, dedi. Petersburg'da, senden kısa bir süre sonra gitti. Bir daha da Moskova'ya gelmedi. Dirseklerini masaya dayayıp, baygın bakışlı, uykulu gözlerinin yıldız gibi parladığı pembe güzel yüzünü eline yaslayarak devam etti. Kendi suçun, rakibinden korktun. O zaman da sana dediğim gibi şansın kimden yana olduğunu bilmiyorum. Neden saldırıya geçmedin? Ben sana o zaman da söylemiştim. Stefan Arkadyç ağzını açmadan sırf çeneleriyle esnedi. Evlenme teklif ettiğimi biliyor mu bilmiyor mu diye düşündü Levin, Stefan Arkadyç'e bakarak. Evet, yüzünde kurnaz diplomatik bir ifade var ve kızardığını hissederek sessizce Stefan Arkadyç'in gözlerinin içine baktı. O zamanlar kız tarafından bir şey varsa da bu görünüşte bir ilgiydi diye devam ediyordu Oblonski. Biliyor musun, bu eksiksiz aristokratlık ve ileride sosyetede elde edeceği konum kızı değil annesini etkilemişti. Levin kaşlarını çattı. Teklifinin geri çevrilmesiyle uğradığı aşağılanma sanki biraz önce alınmış taze bir yara gibi yüreğini yaktı. Evindeydi. Evinin duvarları insana yardım eder. Oblonski'nin sözünü keserek, ''Dur'' dedi. ''Aristokratlık diyorsun da Vronski'nin veya herhangi birinin aristokratlığı nedir? Beni aşağılayabilen bu aristokratlık nasıl bir şeydir? Sana sorabilir miyim?'' Sen Vronski'yi aristokrat sayıyorsun ama ben saymıyorum. Babası hilelerle hiç yoktan yükselmiş, annesi önüne gelenle düşüp kalkan biri. Hayır, kusura bakma ama ben kendimi ve ailelerin geçmişlerinde en yüksek eğitim düzeyinde bulunan yetenek ve zeka ayrı konudur. Ve babam gibi, dedem gibi bir yaşam sürmüş, hiçbir zaman hiç kimsenin karşısında alçalmamış, hiçbir zaman hiç kimseye muhtaç olmamış, namuslu, 3-4 nesil gösterebilen benim gibi kişileri aristokrat sayarım. Böyle çok aile tanırım. Ormandaki ağaçları saymak sana aşağılık bir iş olarak görünüyor. Oysa sen Ryabinin'e 30 bin ruble bağışlıyorsun. Ama sen kira ve daha bilmem neler alacaksın. Bense bunları almayacağım. Bu yüzden de babamdan kalanların ve kendi emeğimle kazandıklarımın değerini biliyorum. Bu dünyanın güçlülerinden aldıkları sadakalarla varlıklarını sürdürebilen ve 20 kapıya satın alınabilen kişiler değil, asıl biz aristokratız. Stefan Arkadyç, Levin'in 20 kapıya satın alınabilen derken onu da kastettiğini hissetse de, ''İyi ama sen kime kızıyorsun? Ben seninle aynı fikirdeyim.'' dedi içtenlikli ve neşeli bir tavırla. Levin'in canlanması gerçekten hoşuna gitmişti. ''Kime kızıyorsun?'' Gerçi Vronski ile ilgili söylediklerin çoğu da doğru değil ama ben ondan söz etmiyorum. Ben sana açıkça diyorum ki ben senin yerinde olsam benimle birlikte Moskova'ya gelirdim ve... Hayır, haberin var mı yok mu bilmiyorum ama benim için fark etmiyor artık. Sana da söyleyeceğim. Ben evlenme teklifi yaptım ve teklifim kabul edilmedi. Katerina Aleksandrovna benim için acı ve utanç verici bir anı oldu artık. Nedenmiş, ne saçma şey. Konuşmayalım artık. Sana bir kabalık ettiysem lütfen beni bağışla, dedi Levin. Şimdi her şeyi söyledikten sonra yeniden sabahki haline dönmüştü. Bana kızmadın değil mi Stiva? Lütfen kızma, dedi gülümseyerek. Stefan Arkadyiç'in elini tuttu. Yok canım, hiç kızmadım. Zaten kızacak bir şey de yok. Birbirimizi anladığımıza sevindim. Biliyor musun, sabah avlanmak güzel olur. Gitsek mi ha, ne dersin? Ben de hiç uyumadan avdan doğruca istasyona giderim. Çok iyi olur. Vronski'nin iç dünyası tamamen tutkuyla dolu olduğu halde görünürdeki yaşantısı alışkın olduğu önceki sosyete ve alay ilişkileriyle çıkarlarının rayları üzerinde hiç değişmeden ve zaptolunmaz bir şekilde kayıp gidiyordu. Alayla ilgili konular Vronski'nin yaşamında önemli bir yer işgal ediyordu. Bunun nedeni alayını sevmesi, daha çok da alaydakilerin onu sevmeleriydi. Alayda Vronski'yi sadece sevmekle kalmıyorlar, aynı zamanda ona saygı gösteriyorlar, onunla gurur duyuyorlar, çok iyi bir eğitime ve yeteneklere sahip, her tür başarı, yükselme ve şöhret için yolu açık olan bu çok zengin adamın bunların hiçbirini önemsememesinden, alayın ve alaydaki arkadaşlarının çıkarlarını hayattaki bütün çıkarlardan yüreğine daha yakın tutmasından gurur duyuyorlardı. Vronski arkadaşlarının kendisiyle ilgili görüşünün farkındaydı. Ayrıca da bu yaşamı seviyor ve kendisiyle ilgili olarak yerleşmiş görüşü sürdürmekle yükümlü olduğunu hissediyordu. Pek tabii ki hiç kimseye aşkından söz etmiyordu. En hızlı içki alemlerinde bile ağzından tek sözcük kaçırmıyor ve ona ilişkisini ima etmeye çalışan düşüncesiz arkadaşlarının laflarını da ağızlarına tıkıyordu. Ancak aşkının bütün kent tarafından bilinmesine rağmen herkes onun Karenina ile ilişkisini az ya da çok doğru tahmin ediyordu. Gençlerin çoğu özellikle de aşkının karşısındaki zorluk nedeniyle yani Karenin'in yüksek mevkide bulunması yüzünden bunun sosyetenin çok gözünün önünde bir ilişki olması nedeniyle ona gıpta ediyorlardı. Anna'ya imrenen, onun doğrucu diye adlandırılmasından uzun zamandır bıkmış olan genç kadınların çoğu tahminlerinin doğru çıkmasına seviniyor ve Anna'ya nefretlerinin tüm ağırlığıyla saldırmak için sadece toplumdaki düşünce değişikliğinin doğrulanmasını bekliyorlardı. Zamanı gelince Anna'ya atacakları çamur topaklarını şimdiden hazırlıyorlardı. Yaşların çoğu ve yüksek mevkilerdeki insanlar hazırlanmakta olan bu sosyete rezaletinden hoşnut değildi. Annesi Vronski'nin ilişkisini öğrenince ilk başta memnun olmuştu. Çünkü onun anlayışına göre yüksek sosyetedeki bir ilişki kadar hiçbir şey parlak bir delikanlıya son şeklini kazandıramazdı. Çünkü o kadar hoşuna gitmiş olan, oğlundan o kadar çok söz eden Karenina, Kontes Vronskaya'nın düşüncesine göre yine de bütün güzel ve namuslu kadınlar gibiydi. Ancak Kontes son zamanlarda oğlunun kendisine önerilen ve kariyeri için önemli olan bir görevi, sırf kendisine Karenina ile görüşebilme olanağı veriyor diye alayda kalmak için geri çevirdiğini, yüksek mevkilerdeki kişilerin bu yüzden oğlundan hoşnut olmadıklarını öğrenmiş ve düşüncesini değiştirmişti. Bu ilişki hakkında öğrendiği şeylere bakılırsa bunun Kontes'in onaylayabileceği cinsten parlak, hoş bir sosyete ilişkisi değil, kendisine anlatıldığına göre oğlunu bir takım aptallıklara sürüklemiş bir tür vertervari, umutsuz bir aşk olması da hoşuna gitmiyordu. Kontes ansızın Moskova'dan ayrıldığından beri oğlunu görmemiş ve büyük oğlu aracılığıyla yanına gelmesini istemişti. Büyük oğul da kardeşinden memnun değildi. Bunun nasıl bir aşk olduğunu, büyük ya da küçük, tutkulu ya da tutkusuz, utanılacak ya da utanılmayacak bir aşk olup olmadığını anlamamıştı. Kendisi de çocuk sahibi birisi olduğu halde dansçı bir metresi vardı ve bu yüzden de bu konuda hoşgörülü davranıyordu. Fakat bunun hoşuna gitmesi gerekenlerin hoşlanmadıkları bir aşk olduğunu biliyordu. Bu yüzden de kardeşinin davranışını onaylamıyordu. Vronski'nin görevi ve sosyete yaşamı dışında bir uğraşı daha vardı. Tutku derecesinde meraklı olduğu atlar. O yıl subaylar arasında engelli at yarışları yapılacaktı. Vronski yarışlara kaydını yaptırmış, safkan bir İngiliz kısrağı satın almıştı. Ve aşkına rağmen ölçülü olmakla birlikte bu yarışlarla tutkulu bir şekilde ilgileniyordu. Bu iki tutku birbirini engellemiyordu. Tersine canlanıp tazeleneceği ve kendisini aşırı derecede heyecanlandıran etkilerden kurtarıp dinlendirecek aşkıyla ilgisi olmayan bir uğraş ve merak gerekiyordu ona. Krasnoya Selo yarışlarının yapıldığı gün Vronski her zamankinden daha erken bir saatte büftek yemek için alayın yemekhanesine gelmişti. Kilosu kararlaştırılmış ağırlık olan 4,5 puda tam tamına eşit olduğu için kendisine çok sıkı bir şekilde dikkat etmesi gerekmiyordu. Fakat kilo almamalıydı ve bu nedenle de unlu gıdalarla tatlılardan kaçınıyordu. Beyaz yeleğinin üstüne giydiği redingotunun düğmelerini açmış, iki kolunu masaya dayamış oturuyor ve ısmarladığı büfteğin gelmesini beklerken tabağın üzerinde duran Fransızca romana bakıyordu. Kitaba bakmasının tek nedeni girip çıkan subaylarla konuşmamak ve düşünmekti. Anna'nın ona bugün yarışlardan sonra verdiği randevuyu düşünüyordu. Ancak 3 gündür Anna'yı görmemişti. Kocasının yurt dışından dönmüş olması yüzünden bugün bu randevunun mümkün olup olmayacağını bilmiyordu. Bunu nasıl öğreneceğini de bilmiyordu. Anna ile son kez kuzini Betsy'nin yazlığında görüşmüştü. Kareninlerin yazlığına olabildiğince az gidiyordu. Şimdi oraya gitmek istiyordu ve bunu nasıl yapabileceğini düşünüyordu. Başını kitaptan kaldırarak, elbette yarışlara gelip gelmeyeceğini sormak için Betsy'nin beni gönderdiğini söyleyeceğim. Elbette gideceğim diye kendi kendine karar verdi. Onu görme mutluluğunu gözünde canlandırınca yüzü aydınlandı. Sıcak gümüş bir tabakta büfteyi getiren uşağa, "Hemen troikayı hazırlamaları için eve bir adam yolla," dedi ve tabağı önüne çekip yemeye başladı. Yandaki bilardo salonundan topların birbirine vuruşu, konuşmalar ve kahkahalar duyuluyordu. Giriş kapısında iki subay göründü. Daha genci, asillerin gittiği askeri okuldan geçenlerde onların alayına gelen zayıf, ince yüzlü bir subaydı. Şişman olan diğeri, kolunda bir bilezik takılı, küçük gözleri şişmiş yaşlı bir subaydı. Vronski onlara baktı, suratını astı ve sanki fark etmemiş gibi kitabın üzerine eğilerek bir yandan yemeye, bir yandan da okumaya başladı. Şişman subay, Vronski'nin yanına oturarak, "Ne o, çalışmak için güç mü topluyorsun?" dedi. Vronski kaşlarını çatıp ağzını silerken subayın yüzüne bakmaksızın, "Görüyorsun ya," dedi. Bir iki genç subay için bir sandalye çevirerek, "Kilo almaktan korkmuyor musun?" dedi. Vronski tiksiniyormuş gibi bir yüz ifadesi takınarak ve inci dişlerini göstererek öfkeyle, "Ne?" dedi. "Kilo almaktan korkmuyor musun?" Vronski soruya yanıt vermeden, "Garson Heres getir," dedi ve kitabını tabağın öbür tarafına koyup okumaya devam etti. Şişman subay şarap listesini aldı, genç subaya dönüp listeyi uzattı ve yüzüne bakarak, "İçeceğimiz şarabı sen seç," dedi. Genç subay yan gözle Vronski'ye ürkek ürkek bakarak ve yeni terlemiş bıyıklarını parmaklarıyla tutmaya çalışarak, "Ren şarabı olabilir," dedi. Vronski'nin başını çevirmediğini gören genç subay ayağa kalktı. "Bilardo salonuna gidelim," dedi. Şişman subay usulca kalktı ve ikisi birden kapıya yöneldi. Bu sırada boylu poslu bir süvari yüzbaşısı olan Yashvin içeri girdi. Başını yukarı kaldırıp bu iki subaya küçümser gibi bir selam vererek Vronski'nin yanına geldi. İri eliyle Vronski'nin apaletine kuvvetlice vurup, "Aa, buradaymış," diye bağırdı. Vronski sinirli sinirli dönüp arkasına baktı. Fakat yüzü hemen o kendine özgü, sakin ve kesin yumuşaklıkla aydınlandı. Süvari yüzbaşısı yüksek bariton sesiyle, "Aferin Alyosha," dedi. "Yemeğini yer, üzerine bir kadehçik de içki içersin." "Ama canım yemek yemek istemiyor." Yashvin bu sırada odadan çıkmakta olan iki subaya alaycı bir tavırla bakarak, "Ahbap çavuşlar," diye ekledi. Sonra sandalyenin yüksekliğine göre çok uzun olan dar külot pantolon içindeki bacaklarını dar açı oluşturacak şekilde büküp Vronski'nin yanına oturdu. "Dün akşam Krasnenski tiyatrosuna niye gelmedin? Numarevo hiç fena değildi. Neredeydin?" "Tverskiler'de oturup kaldım," diye yanıtladı Vronski. "Ya," diye karşılık verdi Yashvin. Kumarbaz ve zevk düşkünü, hiçbir kural tanımamasının yanı sıra ahlak dışı kuralları olan Yashvin, Vronski'nin alaydaki en iyi arkadaşıydı. Vronski, fıçı gibi içki içip hiç sızmadan, hep aynı durumda kalarak büyük ölçüde ortaya koyduğu olağanüstü fiziksel gücü yüzünden de komutanlarıyla ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde ve o kadar içki içmesine karşın İngiliz kulübünde on binlerce rublelik oyunu birinci sınıf bir kumarbaz sayılacak derecede ince ve sağlam bir şekilde oynadığı kumarda kendisine karşı bir korku ve saygı uyandırarak gösterdiği büyük manevi güç yüzünden de Yashvin'i severdi. Vronski kendisini adından ve zenginliğinden dolayı değil, sırf kendisi olduğu için sevdiğini hissettiğinden Yashvin'i özellikle sever ve sayardı. Hem Vronski aşkını o kadar insan arasından bir tek onunla konuşmak isteyebilirdi. Vronski şimdi tüm hayatını dolduran bu güçlü tutkuyu, her türlü duyguyu küçümsüyormuş gibi görünmesine karşın bir tek Yashvin'in anlayabileceğini sanıyordu. Ayrıca Yashvin'in artık dedikodu ve rezaletlerden kesinlikle keyif almadığından, bu duyguyu gerektiği gibi anlayacağından, yani bu aşkın bir şaka, bir eğlence değil, ciddi ve önemli bir şey olduğunu bildiğinden ve buna inandığından da emindi. Vronski aşkından söz etmemişti ama Yashvin'in her şeyi bildiğini, her şeyi gerektiği gibi anladığını biliyordu ve bunu onun gözlerinden okumak hoşuna gidiyordu. Yashvin, Vronski'nin Tverskiler'de olmasına, evet," demiş ve kara gözlerinden ışıklar saçarak bıyığının sol ucunu tutup kötü bir alışkanlıkla ağzına sokmaya başlamıştı. Sen ne yaptın dün, kazandın mı?" diye sordu Vronski. 8.000 kazandım ama 3.000'i işe yaramaz. Parayı vereceğini sanmıyorum." O zaman benim yüzümden de kaybedebilirsin," dedi Vronski gülerek. Yashvin Vronski için büyük bir bahse girmişti. "Hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Bir tek Mahotin tehlikeli ve konuşma Vronski'nin artık düşünebileceği tek konu olan bugünkü yarıştan beklentiler konusuna atladı. "Gidelim, bitirdim," dedi Vronski ve ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Yashvin de kocaman bacaklarını ve uzun sırtını gererek kalktı. "Öğle yemeğim için henüz erken ama içki içmem gerek. Şimdi gelirim." "Hey, şarap getirin," diye bağırdı. Camları titreten, komutanlıkta ün salmış gür sesiyle. "Yo, getirmeyin," diye bağırdı ardından da. "Eve gideceksen ben de seninle geleyim." Ve Vronski ile birlikte çıktılar.